Ayrım 7. Yaşam ve Yazgı 1. Vasili Grossman. Sayfa 63. 10. Bölüm. Krimov petrol depolarındaki yangından kısa bir süre sonra Stalingrad'a gitti. Çuykov yeni ordu komuta merkezini Volga'nın eğimli kıyısının altına, Batyuk'un tümeninin bünyesindeki avcı alayının bulunduğu yere aldı. Çuykov alay komutanı Yüzbaşı Mihailov'un yeraltı sığınağını ziyaret etti ve yere kat kat kerestelerin döşendiği geniş sığınağa göz gezdirip memnuniyetle başını salladı. Yüzbaşının kırmızı, çildi, üzgün yüzüne bakan komutan ona neşe içinde "Rütbenize uymayan bir sığınak yaptırmışsınız kendinize yüzbaşı yoldaş" dedi. Alay karargahı birkaç basit eşyasını toplayıp Volga'nın aktığı yönde 10-15 metre üzerine yerleşti. Kırmızı yüzlü yüzbaşı da buna karşılık kendi tabur komutanını yerinden etti. Evsiz kalan tabur komutanı kendi bölük komutanlarına dokunmadı. Zaten çok sıkışık durumda yaşıyorlardı. Tam düzlükte kendisi için yeni bir sığınak yapmalarını emretti. Krimov 62. Ordu'nun komuta merkezine geldiğinde buradaki istihkam çalışmaları son hızla devam ediyordu. Karargahın ayrı ayrı bölümleri arasına haberleşme hatları döşeniyor, siyasi bölüm sakinlerini, harekatçıları ve topçuları birbirine bağlayan yollar açılıyordu. Krimov komutanı iki kez gördü, inşaata bakmak için dışarı çıkmıştı. Belki de dünyanın hiçbir yerinde konut yapımına Stalingrad'daki kadar büyük bir ciddiyetle yaklaşılmamıştır. Stalingrad'ın yeraltı sığınakları ısınmak için ya da gelecek kuşaklara örnek olsun diye yapılmadı. Tan yerinin ağardığını ve öğle saatini görme olasılığı yeraltı sığınağında kullanılan kerestelerin kalınlığına, haberleşme hattının derinliğine, çıkış yerinin yakınlığına, sığınağın havadan fark edilip edilmediğine bağlıydı. Birinden laf açıldığında onun sığınağından da söz ediliyordu. Batyuk bugün Mamayev tepesinde havan toplarıyla adam akıllı çalışmış. Öyle bir sığınağı var ki kapısı senatodaki kapılar gibi kapkalın, sapasağlam, akıllı adam vesselam. Birinden şöyle söz edildiği de oluyordu. Ne yapsın, gece geri püskürtmüşler onu, kilit mevziyi kaybetmiş, birlikleriyle bağlantısı kopmuş, komuta noktası havadan görülmüş, kapı boşluğuna da sanırım sinekler yüzünden çadır bezi asılıymış. Kafasız adam, karısının savaştan önce onu terk ettiğini duymuştum zaten. Stalingrad yeraltı sığınakları ile ilgili çok çeşitli öyküler vardı. Öykülerden biri Rodimsev'in karargahının yerleştiği kanalizasyon borusuna ansızın su dolduğunu ve tüm belgelerin kıyıya vurduğunu, bazı şakacı insanların Rodimsev karargahının haritadaki yerini Volga'nın içinde gösterdiklerini anlatıyordu. Bir başka öyküde Batyuk'un yeraltı sığınağındaki ünlü kapının nasıl zorla kırıldığına ilişkindi. Bir diğer öykü Joludev'in traktör fabrikasında bulunan sığınakta karargahıyla birlikte toprak altında kaldığı üzerineydi. Birbirine çok yakın yeraltı sığınaklarıyla dolu Stalingrad kıyı şeridi Krimov'a bir tarafında Volga'nın, diğer tarafında düşman ateşinin sağlam bir duvar gibi uzayıp gittiği çok büyük bir savaş gemisini anımsatıyordu. Krimov siyasi müdürlükten Rodimsev tümeninde komutanla avcı alayı komiseri arasında çıkan kavganın iç yüzünü anlama emri almıştı. Rodimtsev'e giderken karargah komutanlarına bir rapor sunmak, sonra da kavga konusunu incelemek niyetindeydi. Ordu siyasi şubeden gönderilen bir ulak onu Rodimtsev karargahının bulunduğu geniş kanalizasyon borusunun taştan yapılmış ağzına götürdü. Nöbetçi asker cephe karargahından tabur komutanının geldiğini haber verdi ve kalın bir sesten cevap geldi. "Buraya çağır onu. Alışkın olmadığından altına yapmıştır bir de." Krimov alçak kemerin altından geçerek içeri girdi ve karargâhtakilerin bakışlarını üzerinde hissederek bir konserve sandığının üstünde oturan asker ceketi giymiş iri yarı alay komiserine kendini tanıttı. "İşlerin iyi olduğunu duymak çok hoş," dedi alay komiseri. "Manilski ve birinin daha sol kıyıya geldiklerini, bizim tarafa Stalingrad'a geçmek niyetinde olmadıklarını duymuşlar." "Ayrıca siyasi müdürlüğün verdiği bir görevim daha var," dedi Krimov. avcı alayı komutanıyla komiser arasındaki meseleyi incelemek. Öyle bir meselemiz vardı dedi komiser, dün halloldu. Alayın komuta merkezine bir tonluk bomba düştü. Alay komutanı ve komiser dahil 18 kişi öldü. Komiser güven veren bir basitlikle şöyle devam etti. Her şeyleri tersti, dış görünüşleri bile. Komutan basit bir köylü çocuğuydu. Komiser ise eldiven giyer, parmağına yüzük takardı. Şimdi ikisi yan yana yatıyorlar. İnsanları kendisinin ve başka birinin ruhsal durumundan etkilenmeden yönetebilen biri olarak hemen tavrını değiştirip neşeli bir sesle şöyle dedi. Bizim tümen Kotluban civarındayken Moskovalı konuşmacı Pavel Fyodorovich Yudin'i arabamla cepheye götürmüştüm. Askeri kurul üyesi bana saçlarımı kaybedersem kafanı uçururum demişti. Ondan çok çektim. Bir uçak ortaya çıkmaya görsün. Biz de hemen bir hendeğe pike yapıyorduk. Onu koruyordum. Kellemi kaybetmeye meraklı değilim. Ama Yudin yoldaş da kendini koruyordu. Bu konuşmaya kulak verenler güldüler ve Klimov komiserin insanı sinirlendiren, tepeden bakan alaycı tavrını tekrar hissetti. Klimov'un kıta hizmetindeki komutanlarla ilişkileri genellikle iyiydi. Karardakilerle şöyle böyleydi. Kendisi gibi siyasi görevlilerle ilişkileri ise onu sinirlendiren ve her zaman samimi olmayan ilişkilerdi. İşte şimdi de tümen komiseri sinirlendiriyordu onu. Daha cepheye geleli bir iki gün olmuştu ama herhalde kendini kıdemli biri gibi görüyordu. Hem partiye de savaş öncesinde girmişti. Ama Engels artık onu tatmin etmiyordu. Ancak belli ki Klimov da bir şekilde tümen komiserini sinirlendiriyordu. Yaver ona yatacak yer hazırladığında da çay ikram ettiklerinde de Klimov bu duygudan kurtulamamıştı. Hemen hemen her askeri birliğin kendine özgü, başkalarından farklı bir ilişki tarzı vardır. Rodimtsev tümeninin karargahındakiler de tümenin genç generaliyle her zaman gurur duyarlardı. Klimov'un konuşması bittikten sonra ona soru sormaya başladılar. Rodimtsev'in yanında oturan kurmay başkanı Velski, ''Konuşmacı yoldaş, müttefikler ikinci cepheyi ne zaman açıyorlar?'' diye sordu. Kanalın taş duvarına dayalı daptaracık yatakta yarı uzanmış durumdaki tümen komiseri doğrulup oturdu. Elleriyle kuru otları eşeledi ve ''Aceleye ne gerek var? Asıl bizim komutanlığın ne yapmak niyetinde olduğu beni daha çok ilgilendiriyor.'' dedi. Klimov komiserden yana hoşnutsuzca eğilerek, ''Madem ki komiseriniz soruyu böyle soruyor, cevap vermek bana değil, generale düşer.'' dedi. Herkes Rodimtsev'e baktı ve Rodimtsev şöyle dedi, ''Uzun boylu biri burada dimdik duramaz, tek kelimeyle boru işte. Savunma nedir ki? Savunmanın çok büyük bir yararı yoktur. Ama bu borunun içinden saldırıya geçmek de mümkün değil. Neyse ki borunun içindeyken yedek toplamıyorsun.'' Bu sırada telefon çalmaya başladı. Rodimtsev almacı eline aldı. Herkes ona baktı. Rodimtsev almacı bıraktıktan sonra Velski'ye doğru eğildi ve alçak sesle bir şeyler söyledi. Velski telefonu uzandı ama Rodimtsev elini telefonun üzerine koydu ve ''Ne yapacaksınız? Duymuyor musunuz yoksa?'' dedi. Mermi kovanlarından yapılmış kandillerin isli ışığıyla aydınlanan galerinin taş kemerleri altında pek çok ses duyuluyordu. Makineli tüfeklerin seri atışları oturanların başlarının üstünde köprüden geçen arabaların çıkardığı sesler gibi takırdıyordu. Zaman zaman el bombaları patlıyordu. Rodimtsev karargahtakilerden kah birini kah öbürünü yanına çağırıyor, sabırsızca çalan telefonun almacını tekrar kulağına götürüyordu. Biraz ötesinde oturan Klimov'un bakışını yakaladı bir an, sonra evindeymiş gibi tatlı tatlı gülümseyip şöyle dedi. ''Volga'nın havası kızıştı konuşmacı yoldaş.'' Telefon hiç durmadan çalıyordu. Rodimtsev'in konuşmasına kulak kabartan Klimov olanları aşağı yukarı anlıyordu. Tümen komutan yardımcısı genç albay Borisov generalin yanına yaklaştı ve Stalingrad planının serili olduğu sandığın üzerine eğilip Sovyet savunmasının kırmızı noktalarını ta Volga'ya kadar kesen koyu mavi dik bir çizgiyi çok düzgün ve kesin bir şekilde çizdi. Borisov kara gözleriyle Rodimtsev'e anlamlı anlamlı baktı. Rodimtsev yarı karanlığın içinden kendisine doğru gelen pelerinli bir adamı görünce birden ayağa kalktı. Yaklaşan adamın yürüyüşünden ve yüzünün ifadesinden nereden geldiği hemen anlaşılıyordu. Görünmez kızgın bir bulutla sarmalanmıştı. Hızlı hızlı yürürken sanki pelerini hışırdamıyor, adamın üzerindeki elektrik çıtırdıyordu. ''General yoldaş'' diye bağırdı şikayet eder gibi. ''Beni geri püskürttü. Köpek hendeğe indi, Volga'ya ulaştı. Beni takviye etmeniz gerek.'' ''Düşmanı ne pahasına olursa olsun kendiniz durduracaksınız. Yedeğim yok.'' dedi Rodimtsev. ''Ne pahasına olursa olsun durduracağız.'' diye karşılık verdi pelerinli adam. Ve geri dönüp çıkışa doğru yürüdüğünde ödeyeceği bedeli bildiğini herkes anlamıştı. ''Şu yandaki mi?'' diye sordu Krimov ve haritada kıvrımlı bir damar görünümündeki hendeyi gösterdi. Ama Rodimtsev ona yanıt veremedi. Borunun ağzından tabanca sesleri geldi. El bombalarının kızıl parıltıları görünüp kayboldu. Tiz bir düdük sesi duyuldu. Kurmay başkanı Rodimtsev'e doğru atılarak bağırdı. ''General yoldaş, düşman komuta noktanıza doğru ilerledi.'' Değişiklikleri renkli bir kalemle haritada işaretleyen, sakin bir sesle birazcık da rol yapan tümen komutanı bir anda gitmiş, yerine başkası gelmişti. Taş yıkıntıların içinde yabani otların boy verdiği hendeklerde yapılan bir savaşın kromlu çelikle, katot lambalarıyla, radyo cihazıyla ilgisi kalmamıştı. İnce dudaklı adam haylaz bir çocuk gibi bağırdı. ''Pekala tümen karargahı. Beylik silahlarınızı kontrol edin, el bombalarını alın ve beni takip edin. Düşmanı geri püskürteceğiz.'' Generalin Krimov'un üzerinde hızla ve emir verircesine kayan gözlerinde ve sesinde o hem buz gibi hem de yakıcı muharebe alkolü vardı. Bir an bu adamın asıl gücü deneyiminde, harita bilgisinde değil, sert ve sınır tanımayan haylaz ruhundaymış gibi göründü. Birkaç dakika sonra karargah subayları, yazıcılar, muhabereciler, telefoncular telaşlı ve beceriksizce itişip kakışarak karargahın bulunduğu kanal borusundan dışarı döküldüler. Bir parlayıp bir sönen muharebe ateşiyle aydınlanan Rodimtsev, patlamaların, silah seslerinin, çığlıkların ve küfürlerin yayıldığı hendeğe doğru en önde hafif adımlarla koşuyordu. Krimov koşmaktan soluk soluğa kalmış bir halde hendeğin kenarına ilk ulaşanlardan biri olarak vardığında ve aşağı baktığında ürperen yüreği, tiksinti, korku ve nefret duygularının hepsini bir arada hissetmişti. Hendeğin dibinde belli belirsiz gölgeler görünüp kayboluyor, patlayan silahlardan çıkan kıvılcımlar yanıp sönüyor, kah yeşil, kah kırmızı bir göz parlıyordu. Havada ise demirin çıkardığı hiç kesilmeyen bir ıslık sesi vardı. Krimov rahatı bozulan yüzlerce zehirli yaratığın tıslayarak, gözlerini parlatarak, kuru yabani otların arasından hışırdaya hışırdaya, hızla kayarak dağıldığı dev bir yılan yuvasına bakıyordu sanki. Öfke, tiksinme ve korku duyguları içinde tüfeğiyle karanlıkta görünüp kaybolan parlamalara, hendeğin yamaçlarında hızla kayan gölgelere ateş etmeye başladı. Ondan birkaç metre ötede hendeğin sırtında Almanlar göründü. Üst üste patlayan el bombalarının gümbürtüsü havayı ve toprağı sarsıyordu. Alman hücum grubu borunun ağzına gitmeye çalışıyordu. İnsanların gölgeleri, patlayan silahların parlamaları karanlığın içinde görünüp kayboluyordu. Çığlıklar ve inlemeler bir duyuluyor bir susuyordu. Sanki çok büyük kara bir kazan kaynıyordu ve Krimov bu çalkalanan, köpüren kazana tüm gövdesiyle, tüm ruhuyla batıyordu. Artık önceden düşündüğü gibi düşünemiyor, hissettiği gibi hissedemiyordu. Kah kapıldığı burgacı o yönlendiriyormuş gibi oluyor, kah ölüm duygusuna kapılıyordu. Ve koyu bir katran karanlığı gözlerine, burun deliklerine doluyor, artık soluyacak hava ve başının üstünde yıldızlı gökyüzü değil, yalnızca karanlık, hendek ve yabani otların arasında hışırdayan korkunç yaratıklar varmış gibi geliyordu. Olup bitenleri anlamak olanaksız gibiydi ve aynı zamanda gün gibi açık olan hendeğin yamacından kayan insanlarla arasında bir bağ olduğu duygusu, kendi gücünü yanı başında ateş eden insanların gücüyle birleştiğini hissetmesi, Rodimtsev'in yakınlarda bir yerde olmasından duyduğu sevinç artıyordu. Üç adım ötende arkadaşın mı yoksa seni öldürmeye hazır bir düşman mı? Kimin olduğunu ayırt edemediğin gece çarpışmasında ortaya çıkan bu olağanüstü duygu en az bu kadar olağanüstü ve anlaşılmaz ikinci bir duyguyla birleşiyordu. Bu ikinci duygu çarpışmanın genel akışını hissetmekle ilgiliydi ve askerlere çarpışmada gerçek güç oranı hakkında bir yargıya varma, savaşın seyrini tahmin etme olanağı veren bir duyguydu. 11. Bölüm. Diğerlerinden dumanla, ateşle, kulakları sağır olarak ayrı düşmüş bir insanda savaşın genel gidişiyle ilgili ortaya çıkan sezgi, savaşın gidişatı hakkında karargâhta, harita üzerinde verilen hükümden çok daha doğru çıkar. Savaşın dönüm noktasında saldıran ve hedefine ulaşmış görünen askerin bazen şaşkın şaşkın çevresine bakması ve hedefe doğru birlikte harekete geçtiği kişileri artık gözünün görmemesi, her zaman tek, zayıf ve aptal saydığı düşmanın ise kalabalık ve dolayısıyla yenilmez olması gibi şaşırtıcı bir değişiklik olur. Bunu yaşayanlar için açık olan, dışarıdan tahmin etmeye ve anlamaya çalışanları ise gizemli ve anlaşılmaz gelen bu dönüm noktasında bir algılama değişikliği olur. Cesur akıllı biz, korkak zayıf ben oluverir. Biricik av konusu olarak algılanan tarihsiz düşman ise korkunç, tehlikeli birlik içindeki onlara dönüşür. Bütün savaş olayları saldıran ve direnişi başarıyla kıran asker tarafından daha önce merminin patlaması, makineli tüfek ateşi ve benzeri gibi ayrı ayrı algılanıyordu. İşte o siperden ateş ediyor, birazdan kaçacak. Kaçmaması mümkün değil. Çünkü tek başına, tek topundan, tek makineli tüfeğinden, yanı başında ateş eden askerden ayrı düştü. Oysa ben biz demekti. Ben hücuma geçmiş koskoca piyade demekti. Ben beni destekleyen topçu demekti. Beni destekleyen tanklardı. Ortak çarpışmamızı ışığa boğan roket demekti. Ve birden tek başıma kalıyorum. Ayrı ayrı, bu yüzden de zayıf olan her şey düşmanın tüfek, makineli tüfek, topçu ateşinin oluşturduğu korkunç birliğe katılıyor. Ve bu birliği yok etmede bana yardım edebilecek güç ortadan kalkıyor. Kurtuluş kaçmamda, kafamı, omzumu, alnımı, çenemi gizlememde. Oysa gecenin karanlığında apansız saldırıya uğrayan ve ilk başta kendini zayıf ve yalnız hissedenler üzerlerine saldıran düşmanın birliğini parçalamaya ve içinde zafer gücünün de bulunduğu kendi birliklerini hissetmeye başlarlar. Bu geçiş kavramında çoğunlukla savaşı sanat diye adlandırma hakkını veren şey de yer alır. Bu teklik ve çokluk duygusunda, bilincin teklik kavramından çokluk kavramına geçişinde, sadece bölük ve taburların gece hücumlarında meydana gelen olayların ilişkisi değil, aynı zamanda orduların ve halkların askeri çabalarının izi de vardır. Savaşa katılanların neredeyse tümden yitirdikleri bir duygu vardır. Bu duygu zaman duygusudur. Yılbaşı partisinde sabaha kadar dans etmiş olan bir genç kız, baloyla ilgili zaman duygusunun uzun mu yoksa tam tersine kısa mı olduğu sorusuna yanıt veremeyecektir. 25 yıldır hapis yatan Şülüsel Burklu da ezelden beri zindandaymışım gibi geliyor, öte yandan da sanki birkaç haftacık geçirmiş gibiyim diyecektir. Genç kızın gecesi anlık olaylarla, bakışlar, bölük börçük müzikler, gülümsemeler, dokunuşlarla doludur. Bu olayların her biri o kadar hızlıdır ki kızın aklında zaman içinde süreklilik duygusu bırakmamıştır. Fakat bu kısa olayların toplamı insan yaşamının bütün sevincini içine sığdıran büyük bir zaman duygusu yaratmıştır. Şülüsel Burklu'da ise bunun tersi olmuştur. Onun hapiste geçen 25 yılı sabah yoklamasından akşam yoklamasına, kahvaltıdan öğle yemeğine uzanan dayanılmaz derecede uzun zaman aralıklarından oluşmuştur. Fakat bu kısır olayların toplamı yeni bir duygu yaratmış, geçen ayların ve yılların loş tek düzeliği içinde zaman kısalmış, ufalmıştır. Aynı anda hem kısalık hem sonsuzluk duygusu bu şekilde doğmuş, yılbaşı gecesi insanlarında ve onlarca yıl hapis yatan insanlarda bu duygu benzerliği böyle ortaya çıkmıştır. İkisinde de olaylar bir araya gelince hem uzunluk hem de kısalık duygusunu yaratır. Savaşta bir insanın yaşadığı zamanın uzunluk ve kısalık duygusunun bozulması daha karmaşık bir süreçtir. Burada iş daha uzaklara gider. Kişisel, temel duygular bozulur, çirkinleşir. Savaşta saniyeler uzar, saatlerse büzüşür, kısalır. Uzunluk duygusu yıldırım hızıyla geçen olaylarla, mermilerin ve uçaklardan atılan bombaların ıslığıyla, silah atışlarıyla ve patlamalarla bağlantılıdır. Kısalık duygusu uzayıp giden olaylarla, sürülmüş bir tarlada ateş altında ilerlemekle, siperden sipere sürünmekle orantılıdır. Göğüs göğüse çarpışma ise zamanın dışında seyreder. Burada toplanacak sayılarda da, toplamda da belirsizlik ortaya çıkar. Toplamda toplananlar da yanlış çıkar. Oysa burada toplananlar sonsuz bir çokluktur. Çarpışmanın süresiyle ilgili duygu o kadar derinden bozulmuştur ki tam anlamıyla belirsizleşmiş, ne uzunlukla ne de kısalıkla ilgisi kalmıştır. Kör edici bir ışığın ve kör edici bir karanlığın, çığlıkların, patlamaların, otomatik silah seslerinin birbirine karıştığı, zaman duygusunu paramparça eden bir kargaşada Krimov Almanların ezildiğini, Almanların yenildiğini olağanüstü bir açıklıkla anlamıştı. Bunu tıpkı yanı başında ateş eden yazıcılar ve muhabereciler gibi içsel bir duyguyla anlamıştı. 7. Aylamın sonu, sayfa 74.